Ayrım 25, sayfa 301. Endüstrileşme, dünya piyasasının eşitsizliğe dayalı düzenini sarsmaz. Meta değişimi, yabancı ülkelerdeki dolaysız yatırımlar ve borçlarla birlikte uluslararası emek dağılımının zorlayıcı unsurudur. Üçüncü dünya ülkelerinin ihracatının ancak beşte biri, diğer üçüncü dünya ülkelerine yönelik olan ihracattır. Buna karşılık toprağın ihracatlarının dörtte üçü bağlı oldukları emperyalist merkezlere yöneliktir. Pierre Joly, Le Pillage du Tiers Monde, Paris 1966. Latin Amerika ülkelerinin çoğu dünya piyasasında tek bir ham madde ya da tek bir gıda maddesiyle temsil edilirler. 1966-1968 döneminde ihracat gelirleri içinde kahvenin yeri Kolombiya'da %64, Brezilya'da %43, El Salvador'da %48, Guatemala'da %42, Costa Rica'da da %36 idi. Muzun toplam ihracatta yeri Ekvador'da %61, Panama'da 64, Honduras'ta 47 idi. Nikaragua'da toplam ihracatın %42'si pamuğa, Dominik Cumhuriyeti'nde %56'sı şekere dayanıyordu. Et, deri ve yün, Uruguay ihracatının %83'ü, Arjantin ihracatının %38'i değerindeydi. Ticaret gelirlerinde bakırın oranı Şili'de %74, Peru'da %26, Bolivya'da kalayın oranı %54'tü. Venezuela ise aynı dönemde ihracat gelirlerinin %93'ünü petrolden elde etmişti. BM, CEPAL, AGE, Meksika ihracatının %30'u 3 ürüne, %45 ürüne, %50'si de 10 ürüne bağlıdır ve bunların çoğu Kuzey Amerikan pazarına yönelik işlenmemiş ürünlerdir. Pablo González, Casanova, La Democracia en Mexico City 1965. Latin Amerika bol miktarda yün, pamuk ve doğal dokuma ham maddesine sahiptir. Geleneksel tekstil endüstrisi yüksek kalitedir. Buna karşın Avrupa ve ABD'nin iplik ve dokuma talebinin ancak %0.6'sı Latin Amerika'ya yöneliktir. Latin Amerika ham madde satmaya mahkum edilmiştir. Bu ürünler çoğunlukla uluslararası bağlantıları bulunan ve dünya pazarlarında mallarını en iyi koşullarda satmak için gerekli ilişkilere sahip güçlü konsorsiyumlar tarafından ihraç edilir. Marco de Polner, Intal, BID, Los Empresarios y la Integration de America Latina, Buenos Aires 1967. Sözde edilen koşullar elbette kendileri, dolayısıyla da ithalatçı ülkeler için en iyi koşullardır. Kısacası mallar en düşük fiyattan satılır. Uluslararası pazarlarda ham madde talebi ve mamul madde arzı tekellerin elindedir. Buna karşılık ham madde ihracatı ve mamul madde ithalatı tek tek şirketlerce yapılır. Güçlü olan tekeller, tüketimin neredeyse dünyanın geri kalan ülkelerinin toplam tüketimine eşit olan ABD'nin egemenliğindedir. Güçsüz olanlar ise tek başlarına hareket ederler, ezilenler kendi aralarında rekabet etme durumundadırlar. Arz talep yasaları uluslararası pazarlarda geçerli değildir. Burada geçerli olan her zaman gelişmiş kapitalist ülkeler yararını işleyen diktatörlüklerdir. Fiyatlar Washington, New York, Londra, Paris, Amsterdam ve Hamburg'da, bakanlar kurullarında ve borsalarda belirlenir. 1949'da buğday, 1953'te şeker, 1956'da kalay, yine 1956'da zeytinyağı ve 1962'de kahve fiyatlarını korumak amacıyla imzalanan uluslararası anlaşmaların bir yarar sağladığı söylenemez. Anlaşmaların kağıt üzerinde kaldığı bu ürünlerin göreli değerlerindeki düşüşten bellidir. Latin Amerika'nın sattığı ürünlerin değeri giderek düşmekte, satın aldığı ürünlerin göreli değeri de giderek artmaktadır. Uruguay 1954'te 22 dana karşılığında bir Ford Major traktör alabiliyordu. Bugün aynı traktörü almak için iki katı et satmak zorundadır. Bir grup Şilili iktisat bilimcinin hazırladığı rapora göre Latin Amerika ihraç ürünlerinin fiyatları 1928'den bu yana İthal ürünleri fiyatlarıyla aynı oranda artmış olsaydı 1958-1967 döneminde ihracat gelirleri gerçekleşen tutarın 57 milyar dolar üzerinde olacaktı. Central Unica de Trabajadores de Şili, America Latina, Un Mundo Cuya Ganar, Santiago, Şili 1968. Bu kadar eskiye gitmeden 1950 fiyatları temel alındığında Birleşmiş Milletler tahminlerine göre Latin Amerika'nın 1955-1964 yılları arasındaki döviz kaybı 18 milyar dolardan fazladır. Düşüş bu tarihten sonra da devam etmiştir. Bugün var olan dış ticaret yapıları değişmediği sürece ticaret açığı, ithalat gereksinimleriyle ihracat gelirleri arasındaki fark giderek büyüyecektir. Latin Amerika'nın içinde bulunduğu çukur her geçen yıl derinleşmektedir. Latin Amerika Ekonomik ve Sosyal Planlama Enstitüsü'nün hesaplarına göre Dış ticaret açığı 1975'te 4600 milyon dolara, 1980'de 8300 milyon dolara ulaşacaktır. Latin Amerika Ekonomik ve Sosyal Planlama Enstitüsü AGE, 1980 yılı için öngörülen ihracat değeri bunun en fazla iki katı kadardır. Bu araştırmaların da ortaya koyduğu gibi Latin Amerika ülkelerinin boyunlarını bükerek yabancı kredi kuruluşlarına yalvarmaya devam edecekleri açıktır. A. Emanuel, düşük fiyatların belirli malların değil belirli ülkelerin alın yazısı olduğunu ileri sürer. A. Emanuel, El Cambio, Desigual, Meksiko. İngiltere'nin son yıllara dek başlıca ihracat ürünlerinden biri olan kömür, yün ya da bakırdan daha fazla işlenmiş bir madde değildir. Şekerin işlenmesi, İskoç viskisi ya da Fransız şarabının yapımından daha fazla emek ister. İsveç ve Kanada yeni bir ham madde olan odunu oldukça yüksek fiyata satarlar. Emanuel'e göre dünya pazarındaki ticaret eşitsizliğinin kaynağı çalışma saatlerindeki farktır. Yoksul ülkelerde çalışma saatleri zengin ülkelerden çok daha uzundur. Sömürü, ülkelerin ücret düzeyleri arasındaki uçuruma ve bu farkın çalışmanın verimindeki farklı orantılı olmamasına bağlıdır. Emanuel, düşük fiyatların düşük ücretler tarafından belirlendiğini ileri sürer. Yoksul ülkeler, yoksulluklarını ihraç ederek zamanla daha da yoksullaşırlar. Zengin ülkeler için tam tersi bir durum geçerlidir. Sadir Amin'in hesaplarına göre 1966 yılında az gelişmiş ülkelerin ihraç ettiği ürünler gelişmiş ülkeler tarafından aynı tekniklerle ama kendi ücret düzeylerinde imal edilmiş olsaydı fiyatlar öylesine farklı olurdu ki az gelişmiş ülkelerin sağlayacağı ek gelir 14 milyar dolara ulaşırdı. Aktaran André Gunder Frank, Toward a Theory of Capitalist Underdevelopment, Underdevelopment Antolojisine giriş, yayımlanmamıştır. Zengin ülkeler elbette eskiden olduğu gibi şimdi de yoksul ülkelerle rekabet edemeyecekleri sektörlerde kendi yüksek ücretlerini gümrük tarifeleriyle korurlar. ABD, IMF, Dünya Bankası ve gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasından GATT yararlanarak vergi, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracat kısıtlamalarını düşürmek yoluyla Latin Amerika ülkelerine ticaret özgürlüğü ve serbest rekabet doktrinlerini empoze eder. Ancak yaydığı doktrinleri kendisi uygulamaz. Yabancı ülkelerde devlet etkinliklerini engellemek için türlü yollara başvurur. Öte yanda ABD sınırları içinde devlet tekelleri dev bir sübvansiyon ve fiyat sistemiyle korur. Ayrıca yüksek gümrük vergileri ve çok sayıdaki kısıtlamayla dış ticarette de saldırgan bir korumacılık uygular. Gümrük vergilerine diğer vergi ve isimler ambargolar eklenir. Lee Delwart'ın The Future of Latin American Exports to the United States 1965 and 1970, New York 1970, Latin Amerikan ürünleri ithalatı konusundaki kısıtlamalarla ilgili listesi yorum gerektirmeyecek kadar anlamlıdır. ABD, gümrük tarifeleri ve hayali sağlık yasalarıyla Arjantin ve Uruguay'ın düşük fiyata ihraç ettiği yüksek kalitedeki etin iç pazarına serbest girişini engellemeseydi, Orta Batı'nın hayvancılıkla uğraşan ailelerin hali ne olurdu? Demirin ABD'ye girişi serbesttir ama dökme demir ton başına 16 centavo vergiye tabidir ve işlenme derecesiyle doğru orantılı olarak vergi yükselir. Bakır ve daha birçok ürün için de aynı kurallar geçerlidir. Muzun kurutulması, tütünün doğranması, kakaonun tatlandırılması, odunun kereste haline getirilmesi ya da hurmaların çekirdeklerinin çıkarılması bu ürünlere gümrük tarifelerinin uygulanmasına sebep olur. Harry Magdoff, AGE. Ocak 1969'da ABD hükümeti Sinaloa şehrinde 170 bin köylünün geçim kaynağı olan domates ihracatını durdurdu. Nedeni, Floridalı domates üreticilerinin Meksikalılarla rekabet edebilmelerini sağlamak için Meksika'yı fiyatlarını yükseltmeye zorlamaktı. Dünya ticaretinin kuramıyla gerçekliği arasındaki uyuşmazlığın en çarpıcı örneği 1967'de inanılmaz boyutlara ulaşan hazır kahve savaşıdır. Bu örnek kuramsal olarak uluslararası iş bölümünü belirleyen göreli doğal avantajları kullanma hakkına yalnızca zengin ülkelerin sahip olduğunu ortaya koydu. Uluslararası hazır kahve pazarı Nestle ve General Foods'un elindedir. Yakın bir tarihte dünyada içilen kahvenin yarıdan fazlasını bu iki büyük şirketin sağlayacağı tahmin edilmektedir. ABD ve Avrupa ülkeleri çekilmemiş kahveyi Brezilya ve Afrika'dan alırlar. Fabrikalarında işleyerek bütün dünyaya hazır kahve olarak satarlar. Brezilya, dünyanın en büyük kahve üreticisi olduğu halde kendi ürettiği kahveyi işleyerek rekabete girmeye, düşük ücretlerden yararlanıp eskiden yok ettiği, şimdi de devlet depolarına yığdığı üretim artıklarını değerlendirmeye hakkı yoktur. Brezilya'nın yalnızca yabancı şirketleri zenginleştirmek üzere ham madde sağlamaya yetkisi vardır. Brezilya'nın 5 kahve fabrikası, Dünyadaki fabrika sayısı 110'dur. Uluslararası pazarı hazır kahve sunmaya başladığında haksız rekabetle suçlandılar. Zengin ülkeler korkunç bir yaygara kopardılar ve Brezilya kendi ürettiği hazır kahveye yüksek bir vergi koymak zorunda kaldı. Bunun sonucu olarak da Kuzey Amerikan pazarlarında rekabet edecek durumu kalmadı. Fator dergisi Rio de Janeiro, Kasım-Aralık 1968. Latin Amerikan ürünlerine gümrük, sağlık ve maliye engelleri koymada Avrupa'da geri kalmaz. Ortak pazar, tarım ürünlerinin yüksek fiyatlarını korumak için ithalat vergilerini artırır, aynı zamanda bu ürünleri rekabete uygun fiyatlarda ihraç edebilmek için sübvansiyon verir. Vergiyle sağlanan fonlarla sübvansiyonunu finanse eder. Yani yoksul ülkeler, zengin alıcıları kendileriyle rekabet edebilsin diye onlara ödemede bulunmuş olurlar. Buenos Aires ve Montevideo'da et fiyatları Hamburg ve Münih'teki et fiyatlarının 1/5 kadardır. Carlos Cuvijano, Las Victimas del Sistema, Marcha, Montevideo, 23 Ekim 1970. Uluslararası bir konferansta Şili hükümetinin delegesi, gelişmiş ülkeler onlara jet ve hesap makinesi satmamıza izin veriyorlar ama avantajlı olduğumuz üretim kollarına ait malların hiçbirini satmamıza izin vermiyorlar diye yakınıyordu haklı olarak. New York Times, 3 Nisan 1968. Endüstri alanındaki emperyalist yatırımlar, Latin Amerika'nın uluslararası ticari sınırlarını kesinlikle değiştirmemiştir. Latin Amerika, ham maddeye karşılık merkezi ekonomilerden mamul madde almaya devam etmektedir. Rio Bravo'nun güneyinde kurulmuş olan Kuzey Amerikan şirketlerinin satışlarındaki artışlar ihracata değil, iç pazarlara yöneliktir. Hatta satışlardaki artışı oranla ihracat azalma eğilimi gösterir. Amerikan Devletleri Örgütü'nün verilerine göre 1962 yılında yabancı şirketlerin ihracatı toplam satışlarının %10'u iken 3 yıl sonra bu oran %7,5'a düşmüştür. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği AGE, Meksika'daki Kuzey Amerikan şirketleri şubeleri konusunda 1969'da yapılan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre araştırmada konu edilen şubelerin yarısı ihracat yapmak için ABD'deki merkezlerinden izin alamıyordu. Kuruluş nedenleri bu değildi çünkü. Miguel 5, Yonsek, La Inversión Extranjera Privada en México, Problemas y Perspectivas Comercio Exterior içinde. Mexico City, Ekim 1970. 1963'te mamul madde ihracatının endüstriyel üretim oranı Arjantin, Brezilya, Peru, Kolombiya ve Ekvador'da %2, Meksika'da %3,1, Şili'de %3,2 idi. Aldo Ferrer, Intal BIT tarafından hazırlanan eser. Latin Amerika endüstri ürünlerinin ticareti yalnızca Latin Amerika ülkeleri arasında genişlemektedir. 1955'te endüstri ürünleri kıta ticaretinin %10'unu, 1966'da ise %30'unu oluşturuyordu. Birleşmiş Milletler, CEPAL, AGE. Teknik bir görevle Brezilya'da bulunan Kuzey Amerikalı John Abing, 1950'de şu kehanette bulunmuştu. ABD kendi denetimi dışında yoğun bir ekonomik gelişmeyi engellemek istiyorsa az gelişmiş ülkelerin kaçınılmaz olan endüstrileşmesini yönlendirmeye hazır olmalıdır. Endüstrileşme şu ya da bu biçimde denetlenmezse Kuzey Amerika'nın ihracat pazarları önemli ölçüde daralacaktır. Journal de Comercio, Rio de Janeiro, 23 Mart 1950. Gerçekten de endüstrileşme dışarıdan güdümlü olduğu halde her ülkenin önceden ithal ettiği malları ülkede üretilenlerle karşılamasını sağlamaz mı? Celso Furtado, Latin Amerika ithal mallarının ikamesinde ilerledikçe şirket merkezlerinden sağlanan üretim araçlarına bağımlılığın arttığını belirtiyor. 1957-1964 arasında Kuzey Amerikan şirketleri şubelerinin satışları 2 katına çıkarken ithalatları 3 katına çıktı. Bu eğilim, ikamenin etkinliğinin yabancı şirketlerin denetimindeki endüstriyel gelişmenin azalan bir fonksiyonu olduğunu ortaya koyuyor. Celso Furtado, Projeto para o Brasil, Rio de Janeiro 1968. Bağımlılık kırılmayıp yalnızca nitelik değiştiriyor. Günümüzde ABD Latin Amerika'ya daha yüksek teknolojiyle üretilen daha fazla oranda mal satıyor. Ticaret Bakanlığı uzun dönemde Meksika'nın endüstri üretimi arttıkça ABD yararına yaratılan ihracat fırsatlarının arttığını belirtiyor. International Commerce, 24 Nisan 1967. Arjantin, Meksika ve Brezilya, Kuzey Amerikan makineleri, elektrikli gereçleri, motorları ve yedek parçaları için bulunmaz pazarlardır. Şubeler merkezden özel olarak yüksek fiyata mal alırlar. Arjantin'de yabancı otomobil endüstrisinin kuruluş masrafları konusunda Binas ve Gazdi Azoro şunları yazıyorlar. Bu ithalat çok pahalıya mal olduğundan dışarıya fonlar akıtılıyordu. Çoğu zaman ödemelerin tutarı o kadar yüksekti ki şirketler zarar etmekle kalmıyor, bir kısmı iflasa sürükleniyordu. Sonuçta yörede kullanılan 22 şirketin ancak 10'u ayakta kalabildi, bazıları da iflasın eşiğinde. İsmail, Binas ve Eugenio Garcia Zoro, AGE. Latin Amerika ülkelerinde zaten kıt olan dövizler böylece yabancı şirketlerin dünya piyasasındaki gücünü artırmada kullanılır. Çevre ülkelerde endüstrinin güç merkezlerine bağlı olarak işleyişi geleneksel emperyalist ham madde sömürüsü sisteminden pek farklı değildir. Antonio Garcia'ya. Antonio Garcia, Las Constellaciones del Poder y el Desarrollo Latinoamericano Comercio Exterior içinde. Mexico City, Kasım 1969. Görev, Kolombiya'nın petrol ihracatı, Kuzey Amerika'ya ait petrol kuyularından ABD rafineri, ticaret ve tüketim merkezlerine yapılan bir transferden ibarettir. Aynı şekilde Honduras ve Guatemala'nın buz ihracatı da sömürgelerde yetiştirilen gıda maddelerinin Kuzey Amerikan şirketleri tarafından ABD ticaret ve tüketim merkezlerine taşınmasıdır. Sadece en önemlilerini sayacak olursak, Arjantin, Brezilya ve Meksika'daki fabrikalar coğrafi yerleşimleriyle ilgisi olmayan bir ekonomik alana bağımlıdırlar. Bu fabrikaların oluşturduğu uluslararası yapıda şirket merkezleri, fonları hangi ülkeye aktarmak istediklerine bağlı olarak satışları gerçek fiyatın altında ya da üstünde gerçekleştirmek yoluyla karları bir ülkeden diğerine aktarırlar. Bu mekanizma yeni değildir elbette. Uruguay'daki soğutma firması Anglo, devlet sübvansiyonlarından yararlanmak için ve et fiyatlarının Uruguay'a oranda 4 kat fazla olduğu Londra'da şirkete ait 6000 kasap dükkanı milyonlar kazanabilsin diye her zaman zararda olmuştur. Giorma, Bernhardt, Dos Monopolis, La Industria, Frigorifica, Montevideo, 1970. Böylece dış ticaret gücü bu ülkelerin ticaret politikalarını Latin Amerika'daki yabancı yönetimlere göre yönlendiren Kuzey Amerikan ve Avrupa şirketlerinin elinde kalır. Bu nedenle Sovyetler Birliği ve Çin'e bakır, Küba'ya da petrol satmayan ABD şirketleri, şubeleri, ham madde ve makinelerinde uluslararası piyasada en ucuz ve en iyi kaynaklardan sağlamazlar. Piyasa güçlerinin serbest işleyişinin tamamen dışında olan işlemlerin uluslararası düzeyde eş güdümünün bu verimliliği doğal olarak ülke içindeki tüketiciler için düşük fiyatlar değil yabancı hissedarlar için yüksek karlar sağlar. Otomotiv endüstrisi bu işleyişe iyi bir örnektir. Latin Amerika ülkelerinde firmalar bol ve ucuz iş gücünden her bakımdan yatırımların artmasına elverişli bir hükümet programından yararlanırlar. Topraklar ücretsiz olarak firmalara verilir, özel elektrik fiyatlarından yararlanırlar, kolay kredi sağlanır. Bunlar yetmiyormuş gibi bazı ülkelerde firmalar gelir ya da satışlardan alınan vergiden muaftır. Pazar denetimi önceden sağlanmıştır. Dev reklam kampanyalarının orta sınıflar üzerindeki etkisi inanılmazdır. Bütün bu etkenlere karşın Latin Amerika'da üretilen otomobiller, aynı şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülkelerde üretilen otomobillerden çok daha pahalıya satılır. Latin Amerika pazarlarının boyutları çok daha sınırlı olduğu halde şirketlerin açgözlülüğü bu ülkelerde her yerdekinden fazladır. Şili'de yapılan bir Ford Falcon ABD'den 3 kat daha pahalıya. Salvador Allende'nin 12 Aralık 1970 tarihli konuşmasından Agence France-Presse. Arjantin'de yapılan bir Valiant ya da bir Fiat, ABD ya da İtalya'dan 2 kat pahalıya satılır. La Razón gazetesi, Buenos Aires, 2 Mart 1970. Brezilya'da yapılan Volkswagen'lerin Almanya'ya oranla fiyatları da aynı durumdadır. Resultados da Industria Automovilistica Conjuntura Economica, Şubat 1969. Teknoloji tanrıçası İspanyolca bilmez. Tanınmış Kuzey Amerikalı siyaset adamı Wright Putnam'a göre büyük bir şirketin bir kişi, bir aile ya da ekonomik bir grup tarafından denetlenebilmesi için hisselerin %5'inin ellerinde olması çoğu kez yeterlidir. Nakla Newsletter, Nisan-Mayıs 1969. ABD'nin güçlü şirketlerinde egemenliği ele alabilmek için %5 gibi bir oran yeterliyse, bir Latin Amerikan firmasını denetlemek için ne kadarlık hisseye sahip olmak gerekir? Gerçekten çok daha düşük bir yüzdeyle olanaklıdır bu. Burjuvazimizin övünç kaynağı olan karma şirketler, çoğunluğu oluşturmakla birlikte yabancı hissedarlar karşısında belirleyici olamayan ulusal sermaye katılımını sağlarlar. Çoğu zaman emperyalist şirketle ortaklık yapan devletin kendisidir. Bu yolla ulusal nitelik kazanan yabancı şirket her türlü olumlu koşuldan yararlanır. Yabancı sermayenin azınlık olarak katılımının nedeni teknoloji transferi gereğidir. Yaratıcı yetenekten yoksun olan ve göbeklerinden toprağa bağlı tüccarlardan oluşan Latin Amerika burjuvazisi teknoloji tanrıçasının önünde diz çöker. Endüstrinin yabancıların elinde olmasının ölçütünün az sayıda da olsa yabancılara ait hisseler ve teknolojik bağımlılık olduğunu kabul edersek, Latin Amerika'da gerçekten ulusal denebilecek kaç fabrika kalır? Örneğin Meksika'da teknolojinin yabancı efendileri imzaladıkları patent ve know-how anlaşmalarında çoğu zaman koşul olarak hisselerin bir kısmının dışında teknik ve yönetsel denetimi ellerine alırlar, ürünlerin satılacağı aracıları ve ithalatın yapılacağı şirketleri de kendileri belirlerler. Miguel C. Bionzgek, La Transmission de la Tecnología a los Países en Desarrollo, Proyecto de un Estudio sobre México, Comercio Exterior içinde, Mexico City, Mayıs 1968. Meksika bu konuda tek örnek değildir. An bölgesi grubu ülkelerinin Bolivya, Kolombiya, Şili, Ekvador ve Peru. Bu türden koşullar koyan teknoloji transferi anlaşmalarının reddedilmesinin gereğini vurgulayan ortak bir yabancı sermaye rejimi projesi geliştirmiş olmaları dikkate değerdir. Projede yer alan önerilerden biri, ülkede üretilen malların fiyatlarının ve ihraç edilecekleri ülkelerin yabancı şirketlerce belirlenmesinin reddedilmesidir. Yapılan icatların mülkiyetini koruma amacına yönelik ilk patent sistemi 4 asır önce Sir Francis Bacon tarafından kurulmuştu. Bacon, bilgi güç demektir derdi. Haksız olmadığını zaman gösterdi. Evrensel bilim pek evrensel değildir aslında. Evrensellik, gelişmiş ülkelerin sınırları içinde kalır. Latin Amerika, bilimsel araştırmaların sonuçlarından yararlanmaz. Zira bilimsel araştırması yoktur zaten. Sonuç olarak, güçlü devletlerin teknolojisini izlemeye mahkum olur. Bu da, ham maddelerin tükenmesini ya da yurt dışına çıkmasına sebep olurken, kalkınmayı sağlayacak ulusal bir teknoloji yaratılmasına olanak tanımaz. Teknolojinin gelişmiş ülkelerden alınması, yalnızca ekonomik ve kültürel bağımlılığı getirmez. 4,5 yüzyıldır yaşanan deneyimlerde açıkça göstermektedir ki geri kalmışlık ve cehalet çöllerine modernleşme bahalarının yerleştirilmesi az gelişmişliğin hiçbir sorununa çözüm getirmemektedir. Victor Le Urquhart, Obstacles to Change in Latin America, Claudio Villis ve diğer yazarlar, Londra 1967. Cehaletin egemen olduğu Güney Amerika kıtasında teknolojik araştırmalara yapılan yatırım ABD'dekinin 200'de biri kadardır. 1970'te bilgisayar sayısı Latin Amerika'da 1000'den az, ABD'de ise 50.000'dir. Doğal olarak da Latin Amerika, ABD'nin çizdiği elektronik modelleri ve yarattığı programlama dillerini ithal eder. Az gelişmişliğimiz, bozukluklar modernleştiği halde gelişme sürecinde bir aşama değildir. Latin Amerika geri kalmışlığında yapısal olarak kurtulamadan ilerlemektedir. Manuel Sadowski'ye göre gelişmeye özgün program ve amaçlarla katılmamak bazılarının ileri sürdüğü gibi bir avantaj değildir. Manuel Sadowski, Amerika Latina y la Computación Gazeta de la Universidad içinde, Montevideo, Mayıs 1970. Sadowski, gelişme aldanmasını örneklemek için Amerikan Devletleri Örgütü uzmanı George Landau'nun açıklamasını aktarır. Az gelişmiş ülkeler bazı bakımlardan gelişmiş ülkelerden daha avantajlıdırlar. Yeni bir teknolojik sürece girerlerken genellikle en ileri teknolojiyi seçerek endüstrileşmiş ülkelerin yıllar boyu yaptığı araştırma ve yatırımların meyvelerinden yararlanırlar. İlerlemenin göstergeleri bağımlılığın göstergeleridir. Çağdaş teknoloji geçen yüzyılda demir yollarının girdiği gibi yabancıların çıkarları adına girmektedir bu ülkelere ve sömürgeci yapı ufak tefek değişikliklerle sürmektedir. Durumumuz geri kalan bir saat gibi, düzeltilmeyen bir saat. Akreple yelkovan çalışmaya devam ediyor ama gösterdiği saatle gerçek saat arasındaki fark gittikçe artıyor, diyor Sadowski. Latin Amerika üniversiteleri sayıları az da olsa matematikçiler, mühendisler, programcılar yetiştiriyor. Bunlar da yurt dışına gitmedikleri sürece iş bulamıyorlar zaten. En iyi teknisyenlerimiz, bilim adamlarımız kuzeydeki yüksek ücretlerin ve araştırma olanaklarının çekiciliğine kapılarak göç ediyor ve biz buna göz yumuyoruz. Öte yanda üniversitelerden biri temel bilimler aracılığıyla yabancı modellerden kopya edilmemiş bir teknolojinin temellerini atmaya giriştiğinde devlet bölücülüğü engelleme bahanesiyle bir darbeyle deneyi mahvediyor. Oscar J. Maggiolo, Hagia una politica cultural Autonoma Para America Latina Montevideo 1969. Brezilya Üniversitesi 1964'te bu nedenle kapatıldı. Kurulu düzeni koruyanların gerçeği gördüklerini kabul etmek gerek. Özerk ve bozulmamış bir kültür politikası yürürlükteki tüm yapılarda köklü değişiklikler getirir. Diğer seçenek yabancı kaynaklara dayanmaktır. Gelişmiş ulusların maymun gibi taklit edilmesi. Bu eğilimi yayan tröstler yeni ürünler yaratmak, var olan ürünlerin kalitesini artırmak ve maliyetini düşürmek için çağdaş teknolojiyi tekerlerine almışlardır. Kar tahminleri bilgisayarlar tarafından şaşmaz yöntemlerle yapılır. Latin Amerika'da iş gücünden tasarruf etmek amacıyla geliştirilmiş üretim tekniklerini ithal eder. Oysa iş gücü fazlası vardır. Birçok ülkede işsizler ezici bir çoğunluk oluşturmaktadır. Aynı nedenle gelişme yabancı yatırımcıların isteklerine bağımlıdır. Teknoloji denetimini elinde bulunduran çok uluslu şirketler, Latin Amerikan ekonomisinin kilit noktalarını ellerinde bulundururlar. Doğal olarak şirket merkezleri hiçbir zaman şubelerine en son yenilikleri sunmazlar. Şubeler, merkezin çıkarlarına aykırı bir bağımsızlığa da sahip değildirler. Amerikan Kalkınma Bankası adına Business International tarafından yapılan bir araştırmadan şu sonuç çıkmıştı. Uluslararası şirketlerin Latin Amerika'da kurulmuş olan şubelerinin araştırma ve geliştirme konusunda dikkate değer bir çabaları olmadığı açıktır. Çoğunda bu konuda bir bölüm yoktur bile. Birkaçında teknolojik uyarlama çalışmaları iyi kötü yapılmaya çalışır. Çok az sayıda şirketin ise küçük çapta araştırma çalışmaları bulunmaktadır. Bunlar da Arjantin, Brezilya ve Meksika'da yer alan şirket şubeleridir yalnızca. Gustavo Lagos ve diğerleri Las Inversiones Multinacionales en el Desarrollo de la Integración de Amerika Latina, Bogota 1968. Ralph Rebig, Kuzey Amerikan şirketlerinin bilimsel ve teknik kapasitelerini artıran Avrupa ülkelerinde laboratuvarlar kurup araştırmalar yaptıklarını, ancak Latin Amerika'da bunun geçerli olmadığına dikkati çeker. Ayrıca önemli bir gerçeği ortaya koyar. Ulusal yatırım, know-how eksikliği yüzünden teknoloji transferinin büyük bölümünü aslında uzmanlaşmış, bilgi alanına girmeyen, bilinen teknikleri alarak gerçekleştirir. Ralph Rebig, La Cooperation International en el Desarrollo Latin Americano Desarrollo içinde Bogota, Ocak 1970. Teknolojik bağımlılık birçok nedenle çok pahalıya mal olur. Ödemeler dolar olarak yapılır. Şirketlerin dışarıya çıkardıkları tutarlar konusundaki bildirimlerindeki hileler de tahminleri güçleştirir. Resmi verilere göre Meksika'da teknik yardım nedeniyle dışarıya çıkan döviz 1950-1964 yılları arasında 15 katına çıkmıştır. Oysa aynı dönemde yatırımlar 2 kat bile artmamıştır. Bugün ülkedeki yabancı sermayenin 1/4'ü imalat endüstrisine yönelmiştir. 1950'de bu oran 1/4'tü. Kaynakların endüstride yoğunlaşması yalnızca görünürdeki bir çağdaşlaşmanın ikinci sınıf bir teknolojinin göstergesidir. Otomobil endüstrisi 1 milyar dolar tutarındaki dövizin çeşitli yollarla Meksika'dan dışarıya çıkmasına neden olmuştur. Oysa ABD Otomobil Sendikası'nın bir görevlisi General Motors'un Tolucağı'daki yeni fabrikasını gezdikten sonra şunları söylüyordu. Fabrika arkaikten de beter. Beter çünkü bilerek isteyerek böyle yapılmış. Özenle hesaplanmış bir geçersizlik hakim. Meksika'daki fabrikalar bilerek alçak randımanlı makinelerle donatılmış. Leo Fenster, Temmuz 1969 aktaran André Gunder Frank, Lümpen Burjuvazi, Lümpen Gelişim, İstanbul 1995. Yabancı şirket şubeleri ulusal şirketlerden kat kat daha moderndir. Örneğin tekstil endüstrisinde otomasyon çok güçsüzdür. CEPAL araştırmalarına göre 1962 ve 1963 yıllarında Avrupa'nın 4 ülkesinde bu sektöre yapılan donanım yatırımı 1964'te Latin Amerika'nın tümünde yapılan yatırımların 6 katıdır. Latin Amerika'nın Coca-Cola, Pepsi-Cola ve Crush'a olan minnet borcuna ne demeli peki?